Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilüis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour. Buongiorno, dobri otro, cin dobre, yore gelt, huamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, borede, habari, dilamş vidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Aşağıdan 3 noktaya bir dokunabilir misiniz hemen? Şu yayını bir paylaşın, o işi bir halledelim. Çünkü diğer dostları çağırmadan bunu yürütmenin bir manası yok. Hep beraber burada oturalım, konuşalım. Bugün konuşacağımız konu da hepimizi ilgilendiren konulardan bir tanesi çünkü. Niye? Ya birileri yürüyor ülkede, farkında mısınız? Siyasi partiler yürüyor, barolar yürüyor. Ama bugün istiyorum ki duran niye duruyor? Biz biraz bunu konuşalım. Arkadaki kitap değişti, görüyorsunuz. Nurdan Gürgüler'in kitabı İkinci Hayat, yeni bir kitap. Ben daha önce başka kitaplarını da okudum. Çok sevdiğim. Hakikaten yazdıklarıyla kafayı böyle zorlayan, zihnimizi iyice iten, bir şeyler düşünmeye sevk eden kitapların, özellikle denemelerin yazarı. Ama okuması zor aslında. Daha önce kitapları da böyleydi pek çoğu. Bu kitap da böyle. Kovalanmak, dışlanmak, atılmak, itilmek, yurt kavramı, bütün bunlar üzerine yazılmış denemelerden oluşan bir kitap. Bu hafta boyunca o orada olacak. Ve hafta boyunca aslında uzunca bir süredir Türkiye'de konuştuğumuz pek çok şeyin de temel çıkış noktalarını içeren önemli kitaplardan bir tanesi o orada duracak. Ama bizim bugün konuşacağımız yürüyüş en son baroların başlattığı, baroların artık Ankara'da bir araya gelerek ya bizimle ilgili düzenlemeyi bize sorun kardeşim, bu yapılan yanlıştır denilerek Türkiye'de hazırlanan çoklu baro sisteminin karşısına geçmesi. Biliyorsunuz bununla ilgili çok fazla şey söylendi. Yani denildi ki bu herkesi kapsamıyor. Sadece 5000 avukatın üzerinde, 5000 kayıtlı üyenin dışında işte ondan büyük baroları kapsıyor. Yani ittire ittire getirilen yer şurası. Ankara, İstanbul ve İzmir baroları için yapıyoruz. Ya ama zaten onlar için neden yapıldığı sorgulandığında da yine aynı saçmalığa geliyoruz. Ben de istedim ki yürümek kavramı üzerinden biraz durmayı konuşalım. Duranlar bu ülkede niye duruyor ve biraz hafıza tazeleyelim. Çünkü bugün yayında kullanacağım önemli konulardan, önemli başlıklardan bir tanesi aslında 3 yıl önce de konuşuldu burada. Hatırlayacaksınız, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlatmıştı. Ben de onun bir bölümüne katılmıştım. Kaynaşlı'daki 13 kilometrelik bölümünü yürümüştüm onunla beraber. Ama sadece o yürüyüş değil, o günden bugüne hak, hukuk, adalet denilerek yapılan o yürüyüşten bugüne bir şeyler kalmış ki hakkı, hukuku, adaleti savunan avukatlar, barolar, baroların başkanları işi gücü bırakıp sokaklara dökülmüşler, yürüyorlar. Ya insanlar neden yürüyor? Ama daha önemlisi duran neden duruyor? Biraz bunu konuşalım istiyorum bu sabah. Sadece barolar değil, geçen hafta HDP'nin başlattığı, o kavramla tartışılır aslında. Başlattığı mı, başlatamadığı mı, başlatmasına engel olunan yürüyüş mü? Yani bir yandan Edirne'den, Türkiye'nin bir ucundan başlatılarak, öbür taraftan diğer ucundan başlatılarak, onların da hedefi, herkes neden Ankara'ya doğru yürüyor kardeşim? Oysa bahsettiğimiz kent, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Ve burada bizim içinde yaşadığımız 97 yıllık cumhuriyet açısından bunların bugün konuşuluyor olması başlı başına saçma denilmeli. Yani böyle bir tartışma başladığı anda insanlar durdurup şunu diyebilmeli aslında. Niye ya? 97 yıldır bölgesindeki tek laik, demokratik, anayasasına bakarsanız öyle de bir iddiası var, sosyal hukuk devleti olan bir ülkede insanlar 97 yıl sonra niye yürür? Niye? Burada biraz kavramları sorgulamak gerekiyor sanırım. Yayının başlığında, yayının sonunda da size onu okuyacağım. Nazım Hikmet'in bir şiirinin dizesidir o. Yani yürümek, yürekten gülerekten yürümekler. Ama o yürüyüşün içinde bugün buraya dağılacağımız, atılan çelmeleri, kurulan pusuları da anlatır. Kendisinin de yaşadığı bir şeydir çünkü. Baroların şöyle bir talebi var. Baştan beri şunu söylüyorlar. Yargıyla ilgili bir düzenleme yapılacaksa eğer beraber yapalım. Dün bilmiyorum denk gelebildiniz mi ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Bülent Turan çıkıp dedi ki ya biz baroları çağırdık kardeşim. Baroları çağırdınız mı? Ankara İstanbul Baro Başkanlığı açıklama yaptı. Bir dakika dedi ya, bir dakika. Kimi nereye çağırıyorsun kardeşim? Sen bir şey çağırmıyorsun ki. Sen zaten bir hazırlık yapmışsın. Zaten Bülent Turan'ın sözlerinin içine bakacak olursanız, hani söylenmesi söylentisinden daha ayıp sözlerdi onlar. Çünkü şu cümleyi kurdu Bülent Turan. Dedi ki ya içeriğini bilmeden karşı çıkıyorlar. Asıl utanacak hikaye bu zaten. Barolarla ilgili, yargıyla ilgili bir düzenleme yapıyorsunuz ve övünerek diyorsunuz ki içeriğini bilmiyor. İçeriğini mi bilmiyor? Niye söylemedin ki? Niye beraber hazırlamadın o zaman? İçeriğini bilmemeleri senin ayıbın. Senin yaptığın büyük bir ayıp üstelik. Partinin ufacık kurullarında hazırlanmış intikam amaçlı yasalardan bir tanesi sadece bu. İntikam amaçlı yasalardan bir tanesi sadece. Şov dedi. Evet. İzleyicilerden biri yazmış. Ya siz şunu düşünebiliyor musunuz? Pandemi koşullarında insanlar canlarını tehlikeye atarak yürüyüşler başlatacaklar. Bulundukları 80 ilden Ankara'ya yürüyecekler ve bunu şov için yapacaklar. Aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Her şeyi bırakın, böyle bir şov yapmak için canını ortaya koyuyorsa bu bile dinlenebilmeleri için bir gerekçe değil midir başlı başına? Bence öyle. Ama beni asıl ilgilendiren hikaye şu. Bülent Turan'ın sözlerinin içindeki İçeriğini bilmeden karşı çıkıyorlar sözü. Bu önemli. Çünkü bundan 5 gün önce biz burada tek bir fotoğraf üzerinden konuştuk. Ve şunu anlattım. Dedim ki Cumhurbaşkanı ile ilgili aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi, hatta aynı zamanda değil daha öncelikli olarak Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıdır kendisi. İşçi ve işveren temsilcilerini topladı diye bir haber yapıldı. Televizyon ekranlarında, haberimin kanallarında bangır bangır bas bas bağırıldı. İşte gerçek masa burada kuruldu. Hem işçiler var hem işverenler var. Oysa orada bir eksik vardı. İşçi Sendikaları Konfederasyonu toplanırken hükümetin uslu çocukları, iktidarın, Erdoğan'ın uslu çocukları oradaydı o masada. Sarayın içindeydi ama mesela Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu çağrılmamıştı. Ve üstelik bundan kimse utanıp sıkılmıyordu da. Neden çağrılmadı? Gerek duymadık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği orada. Patron tarafını temsilen orada. Ama işçi tarafını temsilen, hükümetin hoşlanmadığı, Erdoğan'ın hoşlanmadığı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu çağrılmamış. Bizim bugün asıl konuşacağımız hikaye bu zaten. Öyle bir yeni normal üretilmeye çalışılıyor ki insanların karşısında şu söyleniyor sadece. E tamam işte topladık. Yani bu yürüyen barolar var ya, bunlar kaka insanlar. Kötü bunların hepsi. Yani bunlar şov yapabilir. Üstelik içeriğini bilmedikleri bir kanuna karşı çıkıyorlar, bir kanun teklifine. Asıl ayıp da bu zaten. Kanundan bahsediyorsun. Yani sonuçta yargının eline verilecek, yargının onayına sunulacak, yargı tarafından son kertede değerlendirilecek bir metinden bahsediyorsun. Yargı bu işin taraflarından biri değil. Neden? Çünkü sen zannediyorsun ki grup başkan vekili olarak oraya oturttuğun insanların hukuk bilgisi Türkiye'nin bütün hukuk birikiminin tamamını karşılıyor. Alakası yok. Kaytan Bey'in hukuktan ne kadar anladığını biz Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde Ergenekon kumpasında adam almaya çalışırken gördük zaten. Diğer grup başkan vekillerinden mesela Mahir Ünal'ın yapmaya çalıştığını, onun hukuka inancının ne kadar önemli olduğunu görüşünün 38 saniyede değişebilmesinden anlıyoruz biz. O zaman hangi hukuktan bahsedeceğiz? Yargıyı korumak bizatihi yargı mensuplarının görevi değil midir? İnsanlar canını dişine takıp bulundukları kentlerden Ankara'ya yürüyüp dert anlatmaya çalışıyorlar ama karşılığında duydukları söz bunlar şov yapıyorlar. Şov mu yapıyorlar? Yani Edirne'den çıkıp yürüyen HDP'liler şov yapmak için sopa yemeyi göze alan insanlar mı? Yürüyüşün başlayamaması için, insanların polis çemberi içine alınıp oradan dışarı çıkartılmaması için, yuvarlana yuvarlana, yerde sürüklene sürüklene darp edilmelerini görmek için mi yapıyorlar gerçekten bunu? Yani özetle şunu mu diyorsunuz? Bu insanlar Türkiye'yi karıştırabilmek için her türlü şeyi yapabilirler. Yapmakla da kalmazlar. Bunu göstermek için acı çekmeye razılar, kafalarının kollarının kırılmasına razılar. Her şeyi, her şeyi, her şeyi yaşayabilirler. Yeter ki kamuoyu onları görsün. Ama işin ucu gelip yargıya dayandığı zaman bunu bir şekilde anlatamıyorsunuz ki insanlara. Orada işte yalaka medya giriyor devreye. Medya öyle bir durumda ki Türkiye'de 5 yıldır konuşuyoruz, konuşacağız da bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bunu insanların gözünün içine sokmak hepimizin boynunun borcu olmak zorunda. Hala bunu görmeyenler var çünkü. Medyanın yarattığı, yalakaların yarattığı algıyı gerçekten Türkiye'nin yaşadığını zanneden insanlar var. Sokak röportajları bunları gösteriyor. Sağda solda konuştuğunuz insanlar bunları size söylüyorlar zaten. Dört bir yandan böyle yığılıyor insanlar. Ve bunun üzerine CNN Türk'te hafta sonu programına çıkan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, çarpık mıyım sözünü, kendisi bir hukukçudur çünkü, gerçi pasaportu hukukun önüne koyar her zaman için ama gördük bunu, diyor ki bir kere 80 baro yürümüyor, bu onların demokratik hakkı. Ne? 80 baro yürümüyor mu? Kimdir pardon yürüyenler ya? Çok özür dilerim ama biz Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül'ün 10 yıllardır uyardığı uzaylı istilasına mı uğradık? Yürüyenler kimdir? Kim geliyor bu sıcakta, yağmurun çamurun altında, Bursa Kestel'de 5 insan selden hayatını kaybetti. Bu sıkıntıların içinde insanlar niye yürüyorlar o zaman? Hayır, yürümüyor. 80 baro yürümüyor. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların, yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Gelin düşünelim. Avukatlar başka ne için yürürler? Mesela en büyük sıkıntıları hepimizin zaman zaman avukat dostlarımıza sıkça yaptığımız, aslında saçma sapan bir şey olan ama onlara bunu yapmakta hak gördüğümüz, mesela sıkça kendilerini telefonla arayan, çay içme bahanesiyle ofislerine çöken, ya sana bir şey danışacağım diye başlayıp bayağı bildiğin mütalaa olan insanlardan sıkıldıkları için mi? Ya da ne bileyim, hani pandemi sürecinde 3 aydır kapalı kaldık ya, açılalım şöyle diyerek insanlar mesela ta Tekirdağ'dan başlayıp Ankara'ya kadar yürümeyi niye göze alırlar? Deli mi bu insanlar? Bakın burada herkesin, ama herkesin aynı seviyeye, aynı hizaya çekilmesi gibi bir çalışma var. Çok net bu. Nedir o? Ya benim gözümün içindeki, benim gözümün önündeki, benim çizdiğim sınırlar içindeki o potaya gir. Orada yaşa, itaat et, rahat et. İyi ama oradaki itaatin rahatlıkla bir alakası yok ki. Eğer itaat etmek rahatlığın ön koşulu olsaydı Türkiye'de, mesela Cumhurbaşkanı'nın çağırdığı toplantıya katılan Türk İş Başkanı daha 2 gün önce insanları genel grevle tehdit etmezdi. Aynı genel grev söylemini Türk İş kullandığı zaman iktidar tarafından konuşulabilir görülüyor. Disk söylediği zaman etrafını polis çemberi alıyor ve onlar hiçbir şekilde hiçbir toplantıya çağrılmıyor. Nasıl bir şey bu? Bakış kime göre değişecek o zaman? Hepsini anladım. İşçiyi işvereni ayırıyorsunuz da eyvallah. Yahu yargıyı nasıl ayıracaksın? Bu insanlar bizatihi senin adalete ulaşım yolun. Yani bu insanlar olmadan adil bir dünyanın kurulabilmesi mümkün değil ki. Başın sıkıştığı zaman Erdoğan'ın avukatları yok mu? İnsanlara açılmış yüzlerce, binlerce Cumhurbaşkanı'na hakaret davası var. Kim yürütüyor onları? Tapu uzmanları mı? Onlar da avukat. Ama sonuçta gelip dayandığımız yer insanların adalet isteği. Yani burada söylenilen şey, geçmişte bugün Fethullah Gülen terör örgütü denilen, geçmişte omuzlarda taşınan, ardından gözyaşları dökülen, dön artık diye hüngür şakır sümükler akıtılarak, uğrunda böyle övgüler düzülen insanların önerdiği şey. Çoklu baro. Niye çoklu baro yapılır? Çünkü siz biliyorsunuz ki saraya çağırdığınız ve oluşturduğunuz o sarı sendika grubu gibi sarı barolar yapmak istiyorsunuz. Bütün derdiniz tasanız bu. Yani Türkiye'de sesini çıkartan son grup, yargı mensupları, avukatlar, onlar da konuşmasın. Biz geçmişte gördük bunun örneklerini. Baskılara direnen avukatların kameraların önünde kolları kırıldı. Görmedik mi bunları? Baroların içinde insanlar yerlerde sürüklendi. Onlar adalet sarayı olarak yapılmış koskoca binalarda, yerlerde paspas gibi çevrildi. Ama bir şey değişmedi. Hala adalet isteği, adalet talebi hala devam ediyor. Sonuçta sen de başvurmayacak mısın bunu? Dedim ya size, 3 sene önce aslında ben bunu size gösterdim, anlattım. Ama Türkiye hafızasını çok sık yitiren bir ülke. Türkiye'de yaşayan insanlar hafızalarını zaman zaman rahat yaşamak uğruna görmezden gelebiliyorlar. Gerçekten tam olarak böyle tanımlamak lazım. Rahat yaşamak uğruna hafızasından vazgeçebiliyor. Bundan tam 3 sene önce, hani o dönem Kemal Kılıçdaroğlu bir adalet yürüyüşü yaparken Milli Gazete'de bir haber yayınlandı. Milli Gazete'de yayınlanan haberde Meclisi Mebusan köşesinde Ahmet Yavuz bir haber koydu. Küçücük bir değerlendirme. Ben de size ertesi gün bunu okudum. Yanlış hatırlamıyorsam pazar günü müydü? Yok, salı günüymüş, pardon. 20 Haziran 2017. Arşiv boktan bir şey ya. Bunu tuttuğun zaman çünkü insanlara şunu diyebiliyorsun. Bir dakika ya, yalan söylüyor bu. Yalan söylüyor kardeşim. Üstelik bak, haberin çıktığı yer, bir daha söylüyorum, Milli Gazete. 20 Haziran 2017'de bu yayınlanıyor. Deniyor ki, lütfen dikkatli dinleyin. Muhtemelen 3 yıl içinde siz de unuttunuz çünkü. Türkiye bugünlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünü konuşuyor. Özellikle yandaşlar, troller ateş püskürüyor. Bakın 2017'de de aynı şeyden şikayetçiyiz biz. Hani bugün diyorlar ya, yeşil topların bizle bir alakası yok. Biz sadece birbirini takip eden milli ve manevi şuura sahip hesapları bir araya getirdik. Doğru mu? 2017'de Milli Gazete trollerden bahsediyor. Devam. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Tesadüfe bakın, bugün de aynı insanları eleştiriyor. Yargı bir gün sizi de çağırabilir de. Allah Allah. Bakın yargıdan medet umuluyor, görüyor musunuz? Yargı bir gün sizi de çağırabilir. Hangi yargı? Bugün yürüyen yargı mı? Devam edelim. Peki, yakın geçmişimizde 28 Şubat'a tepki için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyelim, Boğaz Köprüsü'nden 1 milyon kişiyle geçelim teklifinin yapıldığını biliyor musunuz? Biliyoruz. 3 yıl önce bu yazıyı okumuştum çünkü size. Ama unuttunuz muhtemelen. Ben anlatayım. Söyleyen Ahmet Yavuz. 28 Şubat sürecinin ateşli günleri. Refah Partisi yeni kapatılma sürecinde. Parti kurmayları, Refah Partisi biliyorsunuz kapatılma sürecinde, o sürecin sonunun nereye gittiğini, bugünün çocuklarının onun içinden nasıl çıktığını hatırlıyoruz biz. Parti kurmayları bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Bu baskılara ve gidişata karşı eylem planı tartışılıyor. Dikkat! Herkes fikrini söylüyor ama en ilginç öneri genç ve partinin o gün itibariyle gözde prenslerinden birinden geliyor. Monaco prensi. Değil tabii. Ayağa kalkıyor. Hocam diyor. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyelim. Sebep? Bu adaletsizliği, hukuksuzluğu ve haksızlığı protesto edelim. Bu teklifi yapan o günün prensi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bayram değil, seyran değil. Nereden çıkıyor bu? Allah Allah. Tayyip Erdoğan 28 Şubat sürecinde insanlara diyor ki kalkın yürüyelim. Hayırdır, iyiydik, oturuyorduk. Yok. Ne diyor bak, bu adaletsizliği, hukuksuzluğu ve haksızlığı protesto edelim. Söylediği yer Refah Partisi'nin karar toplantısı. Gerekçe o gün yaşanan hukuksuzluğu protesto edebilmek için bir şey yapmaya çalışmış. Bir yöntem bulalım ve aklına gelen şey, tesadüfe bakın ki, yürümek olmuş. Yani HDP'liler yaptığı zaman Türkiye'de yürüyüş çok kötü, rezalet, bölücülük dibi. Avukatlar yaptığı zaman, üstelik tam da burada Erdoğan'ın söylediği gibi adaletsizliği, hukuksuzluğu ve haksızlığı protesto etmek için. Onlar yaptığı zaman hukuksuzluk, Metin Feyzoğlu'nu ekrana atıyorsun ve diyorsun ki acaba başka bir şey için yürüyorlar. Ama sen söylediğin zaman tamamen net bir protesto yöntemi. Anayasanın 34. maddesi çok açık. Tetiş eylemi içermediği sürece, şiddet içermediği sürece insanlar önceden haber vermek zorunda olmadan bu tarz eylemler yapabilir. Yürüyebilir, durabilir. Ama burada anlatılan şey, benim saraya çağırdığım sendikacı makbuldür, ben yürürsem doğrudur, benim dışımda bunu kim yaparsa istersem terör eylemi olarak niteleyebilirim. 28 Şubat sürecinden bahsediliyor öyle. Yani parti için, Refah Partisi için kapatma davasının taze açıldığı günlerden bahsediliyor. Bunun sonucunun nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Refah Partisi'nin kendi içindeki o kapatma sürecinin ardından kurulan Fazilet Partisi'nin. onun içinden kırılarak gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, sonra bu grubun yoluna bugünün Saadet Partisi olarak devamının, hepsinin bu sürecin farkındayız. Ama bunu çok çabuk unutuyoruz biz. Sen istediğin zaman yürüyebiliyorsun. O günün Barolar Birliği Başkanı mesela çıkıp sana şunu söylüyor mu? Şov yapıyor bunlar diye. Acaba bu insanlar gerçekten hak, hukuk ve adalet için mi yürüyor, yoksa başka bir şey için mi? Bakın bu tam siyasal İslam'ın istediği gibi hayatı ölçüp biçme felsefesidir. En neti, en doğrusu, en basiti, en rahat anlatılabilecek halidir. Ben yapabilirim. Ben istersen sendikaları sarartırım, açık sarıya boyarım, saraya çağırırım, istediğimi yaptırırım. Siz Türk İş Başkanı Ergün Bey'in, Ergün Atalay'ın söylediğiyle, onun önerdiği genel grevle, Arzu Çerkezoğlu'nun, DİSK Başkanı'nın önerdiği genel grevin aynı ağırlıkta olduğuna inanıyor musunuz gerçekten? Arzu Çerkezoğlu'nun arkasında açık kalmış mikrofonların önünde "Sayın Bakan, ben biraz da çabuk toplansın diye ot yaptım, çöp yaptım" lafı yok mesela. İnsanlar istediğine inanmakta özgür o zaman. Neden bu birilerine göre ayrılarak tahlil edilmek zorunda? Yani Erdoğan yürümeyi istediği zaman 28 Şubat döneminde, bundan 22-23 yıl önce hayatta her şey yapılabilir durumda, ama başkası yaptığı zaman hayır, olmaz. Olmaz. Ben kızarım buna. Niye? Kızma yetkim var benim çünkü. Türkiye öyle Barolar Birliği başkanları gördü ki kendisine Anayasa Mahkemesi üyeliği önerildiği zaman "Ben partiliyim, öyle ya da böyle bir partiye kayıtlıyım, üstelik Cumhuriyet Halk Partiliyim" diyerek dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bu görevi iade eden Özdemir Özok'u gördük bize. Ben tanıdım da, çok şanslıyım. Kendisiyle sohbet ettim, bu kararının gerekçesini gözlerinin içine bakarak sorabildim. Yargıya "bunu yapamazdım" diyebildi o insan. Ama biz bugün bir pasaport uğruna bunu görmezden gelen, aynı Barolar Birliği Başkanlığı koltuğunu işgal eden insan da görüyoruz. Hak mıdır? Soruyorum. Hangi partiye bağlı olduğunuz, hangi siyasi lidere hasta olduğunuz, kime oy verdiğiniz falan beni ilgilendirmiyor. Gerçekten hakkınızdır bu sizin. Anayasal hakkınızdır. Kimseye de söylemek, bunu onaylatmak mecburiyetinde falan değilsiniz. Ama bakın biz oradan buraya geldik. Anayasa Mahkemesi üyeliğini, ki kolay bulunacak bir fırsat değildir, gerçekten değildir, ama ben partiliyim diyerek, iade etmiş, bunu kabul edemeyeceğim deyip özür dileyerek Cumhurbaşkanı'na çevirmiş bir Barolar Birliği Başkanı'ndan, bugün televizyon ekranında dandikliği özünden taşan, baktığınız zaman görebileceğiniz bir televizyon programında, sanki alkışladığı yeşil pasaport kararı unutulmuş gibi çıkıp, tam sözleriyle söyleyeyim size, yani kimse çarpıttın demesin, diyor ki sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların, yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için midir? Sizce ne içindir Sayın Melih Feyzoğlu? Ne için olabilir? Sizin bu tavrınız ne içindir? Ben size soruyorum. Rahmetli Özdemir Özok'un yaptığı, gösterdiği o şövalye asaletinin onda birini gösterebilecek misiniz gerçekten? Gözünüzün içine bakarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin "ya bunlar şov yapıyorlar kardeşim" içeriğini bile bilmeden karşı çıkıyorlar sözlerini gerçekten yutabilecek misiniz? Bence yutacaksınız. Niye biliyor musunuz? Ankara Baro Başkanı'nın, İstanbul Baro Başkanı'nın söylediği gibi, kalıbımı basarak söylüyorum, siz bu tasarının hazırlanmasında içerideydiniz zaten. Siz biliyorsunuz içeriğini. Ama bu doğru değil. O zaman Barolar Birliği Başkanı olarak sizin göreviniz, içeriğini bildiğiniz bu kanun teklifinin, kanun tasarısının nasıl hazırlanacağının artık bir önemi kalmadı çünkü. İnsanlara da tam anlamıyla sunulması ve hazırlık aşamasında yargının tamamen dahil edilmesini sağlamak olmalıydı. Yapmadınız ki. Yapmadınız siz böyle bir şey. Siz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. İstemiyorsunuz öyle mi? İstemiyorsanız bunu istemedikleri için yürüyen insanlara niye çamur atıyorsunuz? Söylediklerinizin, onların söylediğinin bu cümleden tek bir kelime farkı yok ki. Bakın bundan yıllar önce 28 Şubat döneminde bir insanın çıkıp size şunu söylemesinden rahatsız oluyorsunuz siz ya. O gün konuşulan netliğiyle, yani adaletsizliği, hukuksuzluğu protesto edelim deyip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tayyip Erdoğan'ın o gün yürüyüş kararı varken, siz üzerinden bunca sene geçmişken insanların yürüyüş kararını aşağılıyorsunuz. Bunu AKP Grup Başkan Vekiliyle aynı söylemi kullanarak yapıyorsunuz üstelik. O zaman sormak benim hakkım. Nasıl geldi Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok'tan Metin Feyzoğlu'na? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nasıl geldi o tavır oradan buraya? Çünkü bu sorunun cevabını aldığım zaman sarayda yapılan toplantıda disk neden yoktu sorusunun da cevabını vermek zorunda kalacaksınız. Çok iyi biliyorsunuz ki o cevap hoşunuza gidecek bir cevap olmayacak. İşte bugün tam da bu yüzden bu yayının başlığı yürümek. Çünkü insanların neden yürüdüğü kadar benim için bugün neden durdukları da sorun. Yürüyenlerin neden yürüdüklerini biliyoruz. Siyasi partiler yürüyor. Onlar siyasal eşitsizliği protesto etmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki haksızlığı. Avukatlar yürüyor 80 ilden Ankara'ya. Gerekçeleri adalet istiyoruz. Adaletin sağlanması açısından, Türkiye'de yargının, yargı mensuplarının haklarının korunması açısından bugün önerilen düzenleme haksızlıktır baştan başa diye. Sorum, siz niye duruyorsunuz? Durmayı da geçtim, yürüyenlere niye çamur atıyorsunuz? Niye halkı onlara karşı kışkırtıyorsunuz? Nazım vermiş cevabını ya. Neredeyse 60 yıl önce vermiş cevabını. Bakın diyor ki, yürümek, yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, havaları boydan boya yarıp ikiye bir mazer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek. Yürümek, dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup, kelleni orta yere, yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkandan kelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürümek, yürekten gülerekten yürümek. İnsanlar bugün yürüyorlar. Çünkü onların bir derdi var. Ama beni asıl ilgilendiren, duran niye duruyor kardeşim? Durduğu yerden yürüyenlere niye çamur atıyor? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Biz aynı vatana sahibiz. Ve hepimiz iyi yaşamak istiyoruz o vatanın üzerinde. Evet, farklılıklarımız var. Çok hem de. Olsun, olmalı. Biz birbirimize benzememeliyiz. Benzememeliyiz ki bu güzel ülke için hep beraber farklı hayaller kurup aynı hayalin peşinden gitmek yerine farklı hayallerle bu ülkeyi çok daha güzel yerlere taşımalıyız. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Sadece hakikatin peşinden gitmek gibi bir borcumuz olduğunu unutmayalım. Çünkü böyle olursa farklılıklarımızı geride bırakmak emin olun zor olmayacak. Bu yayını desteklemek istiyorsanız, bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun diye sormak istiyorsanız eğer, bakın cevabını şimdiden vereyim. Şöyle, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına bu küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ya bu çok önemli. Ne olur bu kanala abone olun. Korkmayın, 5 kuruş para istemeyecek sizden. Bir tek mail adresi. Ama abone olup şunu demiş olacaksınız insanlara. Ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim. Mecbur da değilim. Yalanları dinlemek zorunda değilim ben. Bunu yapacaksınız. Abone ol düğmesinin anlamı bu. Yanında da onun hemen bir zil var küçücük. Gördünüz mü? O zille şu işe yarıyor. Eğer onu tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de üçüncü bir düğme var artık YouTube üzerinde. Katıl yazıyor üzerinde. Anlamı ne? Anlamı şu, bu yayıncıyı destekleyebilirsiniz küçük katkılarınızla. Ama soru da şu, iyi de sen ilk günden beri demiyor musun bu yayınlar ücretsiz diye? Diyorum, bundan sonra da diyeceğim. Çünkü hep öyle olacak. Bu YouTube'un sağladığı bir imkan. Küçük katkılarınızla yayıncıyı desteklemek isterseniz eğer kullanacaksınız. İstemezseniz... Canın sağ olsun, bir manası yok ki onun zaten. Burada bulunmak yeterli bu katkının anlamını taşıyabilmek için. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın ilk gazete yayını için bir saat sonra yanınızda olacağım ben. Eğer uygunsanız oraya beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Açlık haftayı başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine geleceğim. Gelin orada hayatımızı konuşalım. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün, çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.